Ayrım 29, sayfa 275. Kızın zırıltısı duyuluyordu ve Can kapıyı şimdi yumrukluyordu. Bu kapıyı kıracak, bu karıyı da boğacaktı. Kapıyı vuran elinden gözlerini ayırmadan dişlerini sıktı. Şimdi sadece elinden çıkan ses, vurduğu kapının avucunda oluşturduğu basınç ve sıktığı dişlerin hissi vardı. Ve tam o hissin ortasında bir şey attı Can'ın beyninde. Şimşek gibi çakan bir düşünce, bir hayal, bir görüntü, bir his. Kapıya vuran elinin geçmişten gelen hatırası. Belki kapının rengi böyle açık değildi. Belki eli bu kadar güçsüz değildi ama elinin acısıyla hissettiği duygunun karışımından doğan o his geri geldi. Duru'nun kendini içeriye kapattığı o gün yumruklamaktan vazgeçmeseydi, elinin acısını duymadan vurmaya devam etseydi, o kapıyı kırmış olsa Duru'ya ulaşmış olsaydı. Vücudunu geri çekip tekmelemeye başladı. Aklı geçmişte yumruklamadığı ama açamadığı o kapıdaydı. Tekmeleri kapının üstünde yer yer kırıklar oluştursa da kapı henüz kırılmamıştı. Ama açıldı. Kız kapıya çılgınca saldırmaya başlayan Can Manay'dan tedirgin kapıyı çok içinde açmıştı. Kapının aralandığını görse de havaya kalkan elini indirdi kapıya Can. İçindeki şiddet bir kere çatlak bulup sızmıştı. Kendini durdurması artık imkansızdı. Kız bir sıçrayışta geri çekildi. Hızla açılan kapının ardından içeri dalan Can Manay'ın öfkesi inanılır gibi değildi. Geri geri gidip duvara yapıştı Ece. Sadece biraz mızıldanıp nazlanarak Can Manay'ın kendisini göndermesini engellemek istemişti ama adam resmen delirmişti. İçeriye dalan Can Manay'ın hışmından kolunu kaldırıp kendini sakladı. Can şimdi de değil, geçmişin o gecesindeydi. Havaya kalkan kolunun teninin beyazlığı durduğu tüm hareketini içinde sızan şiddet lavın buzla buluşması gibi yavaşladı. Dinmedi ama sertleşip bir kabuk gibi şiddetin sızdığı çatlağın üstüne kapatırcasına Can'ın aklına yayıldı. Pürüzsüz tenin gerçekliğini test edercesine temkinini uzattı parmaklarını ve kolun çıplak teninde gezdirdi parmak uçlarını. Parmak uçları kayıp avuçlarıyla kavradı teni. İçindeki şiddeti soğutmasına iyi geldi. Gözlerini kapadı, varlığını tamamen hissettiğine bıraktı. Kız ona konuşmasa, Can gözlerini açmak zorunda kalmasa, karşısında olanın Duru olmadığını hatırlamak zorunda kalmasa, nihayet açılan kapının geçmişin hatırası olmadığıyla yüzleşmek zorunda kalmasa ve avucunun içiyle sarmaladığı o tenin hissettirdiği duygularda kalabilse huzur bulacaktı ama kızın sesi duymuş ve gözlerini açmıştı bir kere. Zamanda yolculuk yapmış gibi cennetin hatırasından kopup gelmişti cehennemin şimdisine. Elini çekti tereddütle ve aniden kızın kolunu pençelerine geçirircesine yakaladı. Kızı çekiştirerek çıkardı banyodan. Bir şeyler geveleyen kızın ne suratını görmek ne sesini duymak istiyordu. "Sus!" diye bağırdı. Pantolonunu indirirken birkaç saniye de olsa sanki uzun bir hayat gibi gelmişti gittiği o hatırasının hissi. Yaşamla dolmuştu Can'ın bedeni ve erkekliği. Uzun süredir ilk defa ereksiyonun otoritesinde kendini güçlü hissetti Can. Kıza soyunmasını haykırırken. Nihayet beklediği şeyin tuhaf bir şekilde de olsa gerçekleşmek üzere olduğunu anlayınca heyecanla soyunmaya başladı Ece. Kendini, kadın ve bedenini kullandırmayı da kadınlık sanan, kadınlığın yüceliğinden bir haber her zavallı orospu gibi keyifliydi. Ne Can Manay'ın kendisini görmek bile istemediğini anladı, ne de varlığının hiçbir şey ifade etmediğini. Sadece beyaz teni yüzünden davet edildiği bu yerde bir obje gibi kabul edildiğini hiç fark etmedi. Zaten ne önemi vardı ki kim olduğunun, niye var olduğu dahi bir kez bile düşünmemişti. Hızla soyunup Can'a yaklaştı. Can gözlerini onun bedeninden bir an bile ayırmadı. Geçmişin gerçekliğiyle yükselen erkekliğinin bu salak kızın varlığıyla düşmesini istemiyordu. Sürekli şşş diyordu kıza. Tek bir ses çıkarmaması için. Aklına söylediği yalanı devam ettirebilmek için. Can'ın ereksiyonun verdiği kendine güvenle, niyetinden emin elini uzattı Ece ama Can gözünü kızın beyaz karnından ayırmadan kendine uzanan kolu çekti, kızı çevirdi, arkasına geçti. Boynundan yakaladı, saçlarını sıyırıp ensesini açtı, odaklandı. Kızın içine girmesi, gözlerini odakladığı o noktada ayırmadan hipnotize olmuş bir şekilde nihayet kavuştuğu erkekliğini hızla deneyimlenmesine acele ve çaresizdi. Kız yüzünü dönmek için çabalamasına, ensesindeki tüylerin koyuluğu, kumral saçlarının boyalı olduğunu anlatmasa, sırtındaki dövmenin adiliği, bu telin Duru'ya asla ait olmayacağını bağırmasa ve Can'ın beyni Duru'yla birlikte olmadığını haykırmaya başlamasa boşalacaktı. Ama sadece birkaç dakika süren ereksiyonu öylesine hızlı söndü ki erkekliği üşüdü. Aniden çekilen kanın geride bıraktığı doku eriyen bir buz kadar soğuktu. Otomatiğe alınmış kalçası hala kızın içinde gidip gelirken gözlerini çekti kızdan. Etrafına bakındı. Duru'yu düşünmeden boşalmalıydı. Bu kadar yaklaşmışken bir kez açsa, bir kez boşalsa her şey farklı olacaktı. Kalçaları hızlandıkça hızlandı. Hareketleri iyice otomatikleşti. Çaresizlikle çatılan kaşları kızaran gözlerindeki yaşları baskıladı. Gözyaşları öyle yoğundu ki etrafını bulanık görmeye başladı. Gözünü sıkıca kapadı ve o karanlığın içinde bembeyaz parlayan Duru'nun görüntüsünden kaçarcasına hemen açmak zorunda kaldı gözlerini. Yanaklarından bir çığa kapılmış gibi indi yaşlar. Kalçasının ritmi hamle hamle yavaşladı. Kafasını yaşadığı yenilgiye itiraz edercesine, hayır dercesine sağa sola sallamaya başladı. Erkekliği olmayan aciz bir zavallıydı. Erkekliğinin tepkisizliğinde bir erkek bu hayatı nasıl yaşardı? Birkaç salise sonra ritmini durduracak, kızı bırakacaktı. Masanın üzerine attığı gözlüğü görmese bu lanetten asla kaçamayacaktı. Ama kemikten yapılmış kalın çerçevesiyle o gözlük sapasağlamdı. Bilge'nin kalın telli, gür saçları gibi sağlam. Boğazına kadar iliklenmiş gömleği kadar gizemli. Üzerine oturduğu o incecik kemerli burun kadar kendinden emin. Dokunduğu yanaklar kadar sağlıklı ve her şeyden daha gerçekti. Pamuklu bir külot kadar gerçek. Yavaşlayan ritmi aklına doğan Bilge'nin düşüncesiyle sabitlendi. Ne daha yavaşladı ne de hızlandı. Gözlükten bir an bakışını ayırmadan elini kızın beline kilitleyerek tuttuğu bedeninin Bilge'ye ait olduğunu odaklandı. O gömleği yırttığını düşündü önce ama hemen sonra aklı düzeltti bu yanlışlığı. Düğme düğme, ilik ilik, sabırla açılmış olmalıydı. Bilge'nin gömleğini kimse yırtamazdı. Önce bileklerindeki düğümlerden başlamış olmalıydı. Gömleği çıkarttıktan sonra yavaşça altındaki pamuklu atleti kaldırıp daha önce kimsenin öpmediği o teni öpmüş olmalıydı. Dokunulmaz olan memeleri ellenmiş, o gür saçlarından sakin bir hamlede yavaşça çekip saçın üstünden kaydırarak çıkarmış olmalıydı tokasını. Parmaklarını saçlarının arasına geçirdiğinde bu gözlüklerin arkasında kendisine bakan o gözlerden gözlerini ayırmadan içine girmiş olmalıydı. Kimsenin girmesine izin verilmeyen o yere ve nihayet boşaldı Can. Yer çekirdeğiyle bağlantısını kaybetmiş bir yanardağ mucizevi patlaması gibi. Duru'dan kaçıp elleri arasındaki bedeni inkar edip Bilge'ye sığınarak boşaldı. Bilge'nin hissettirdiği güven onu nihayet kendinden kurtarmıştı. Kendini zaferde sanan Ece boşaldığından emin olduğu Can Mana'ya dönüp sarılmaya kalktı. Ama Can yanağından bir makas alıp onu kendinden uzaklaştırdı. Etraftan topladığı eşyalarını eline sıkıştırırken birazdan muhasebecisinin geleceğini söyledi. Ece hemen gitmeliydi. Apar topar giydirilip çıkarıldı odadan Ece. Daha önce yaşadığı o duyguyu çöktü kalbine ama aklı ona önemli değil dedi. Nasılsa Can Mana'yla sevişmişti. Kendini yüce hissetti. Dibe vurmasına bir deneyim daha kala. Bunlar da böyle evrimleşeceklerdi. Aşağılana aşağılana. Ta ki aşağılanmaya doyup kim olduklarını düşünmeye başladıklarında. Belki ilk defa kukla olmaktan çıkacaklar, karşılarındaki erkeği ellerinde tutabilmek için şekilden şekile girmekten vazgeçecekler, bedenlerini bir delik gibi kullandırmak yerine kimim ben, ne istiyorum ben diye soracaklardı ilk defa kendilerine. Ve işte bu ilk soruyla başlayacaktı doğum. Ve nihayet niye buradayım diye devam edecekti. Belki o zaman önce kendilerine, sonra doğuracakları çocukları ve nihayetinde kimliksizlik içinde hapishaneye dönüşmüş her toplumu kurtaracaktı. Gerçek kadının doğduğu o gün erkekliği çükten ibaret sanan, erkekliği karakterleri tüketerek karaktersizliği marifeti haline getirmiş toplum. Karakterlere sahip çıkmayı ve kadını ellenecek mal gibi gören bu parazit dünyanın insanı da anneyi öğrenecekti. 2. Çiftlik. Baktığı küçük gri parlaklığın üzerindeki şekilleri böylesine bir detayla görebiliyor olmak, saymaya alışık olduğu yıldızların sayısal üstünlüğünü bastırmıştı nihayet. Ali'nin neye bakıyorsun sorusuyla gözünü teleskoptan çekip kendi kendine mırıldandı doğru. Ay 3.849.04 kilometre uzaklıkta ama yine de görebiliyorum. Aklı yıldızlara odaklanmıştı. Onur'a sen de görebilirsin dedi ama Onur odaklandığı yerden ayırmadı gözlerini. Doğru yüzünü yine teleskopa yapıştırdı ama sonra hemen geri çekip Onur'a baktı. Otomatik bir şekilde açıkladı. 4,5 milyar yıl önce Mars'ın dünyaya çarpmasıyla oluştu ay. Görmek istemediğine emin misin? Onur sesini hafifçe yükseltti. 2.387.579 derken görmek istemediğine emindi. Yıldızları saymayı bitirememişti, bitmeyecekti. Ancak saymayı bitirince bakabilirdi. İnsan sınırlarını bilmediği bir şeyi göremezdi ki. Onur da kendini görmenin karmaşasında birkaç saniye ona baktı. Doğru. Sonra kafasını kaldırıp yıldızlara baktı. Sayılamazlardı. Ağzını açtı. Onur'a yıldızların asla sayılamaz olduğunu anlatacaktı ama sustu. Onur bu yıldızları saymaya çalışarak geçirdiği zamanın kendisine kattığı bilgiye bu çabayı vermeden nasıl ulaşabilirdi ki? Kafasını yıldızlardan indirip dikkatle Onur'a baktı yine. Gitmek istediği yere varamasa da çıktığı yolculuğun onu değiştirmeye başladığını fark ederek cümlesini tamamladı. Ay her an bizden uzaklaşıyor diyerek ekledi. Onur'un ne olursa olsun saymaya devam edeceğini kendi deneyiminden bilerek. İnsanın kendi özelliklerini başkasında görmesi, davranışla yüzleşmesi kendini bilmeye giden yolun kapısıydı. Onur'la geçen her saatte içeriye girdiği o kapıda bir adım daha kendini fark ediyordu doğru. Karşısında dikilen Onur'a bakarken suratına yayılan meraktan habersiz tekrar teleskopa gözünü dayadığında Bilge de geri yaslanıp ayaklarını uzattı. Avucunun içine tuttuğu çayın ısısı içilecek kıvama gelmişti. Bir yudum aldı ve hemen yanındaki şezlongda gözlerini yıldızlara dikmiş Ali'ye baktı. Birbirlerine baktılar. Ali aniden dönünce aynı anda gülümsediler. Bilge'nin gülümsemesindeki teşekkürü gördü Ali. Kendi gülümsemesindeki aşkın Bilge tarafından hissedilmesini umarak gözlerini ayırmadan baktı ona. Biliyordu. Birkaç saniye sonra Bilge nasıl olsa gözlerini çekecekti. Ama bu sefer çekmedi Bilge. O bakışının hissettirdiği huzura kapılmış, sürüklenen bir yaprak gibi bıraktı kendini. Hissettiği duygularla gülümsemesi ağırlaştı. O kocaman gülüşten, dudağının kıvrımından kendini gösteren küçük bir çizgi kaldı. Çünkü tüm duygular gözlerine toplanmıştı. Kalın gözlük camlarının arkasından bile fark edilen o anlayan gözler, Ali'nin gözlerinde gördükleri duyguları inkar edemeyecek kadar gerçekçiydiler. Ali, ben hep buradayım diye mırıldanmıştı ki doğru lafa girdi. Neden ayın hep aynı yüzünü görüyoruz? Kendini akıntısına bıraktığı duygular doğrunun konuşmasıyla medcezir suları gibi çekildi. Bilge bir anlık gecikmeyle de bakışını alabildi Ali'den ve doğrunun kendisine odaklanmış sorusuna yöneldi. Hissettiği sersemliği atarak konuşmaya başladı. Milyonlarca yıl önce ay da aynı dünya gibi hızlı şekilde kendi etrafına dönüyordu. Ama merkez ısısının kütlesinin sadece %17'si kadar olduğunu düşünürsek, merkez ısısı kütlesinin %30'unu oluşturan dünyanın çekim kuvveti zamanla ayın dönüşünü yavaşlatıp 29.5 güne indirdi. Biz 24 saatte dönüşümü tamamlarken ay 29.5 günde dönüşünü tamamlıyor. Bize her yaklaştığında dönüş hızı artsa da uzaklaştığında hız azalıyor. Ama ne olursa olsun dünyanın çevresinde dünyaya senkronize bir şekilde sürekli aynı yüzü göstererek dönmesi değişmiyor. Ayın kendi çevresindeki o yavaş dönüşünün dünyanın çevresindeki dönüşüyle senkronize olması yüzünden biz ayın sadece aynı yarısını görebiliyoruz. Geri kalan yarısını görebilmek için uzaya çıkmak, etrafına dolanıp diğer yüze bakmak şart. Ali, ayın karanlık yüzü dedi ama Bilge itiraz etti, bakışları ona kaynamasını engelleyerek. Evet, öyle diyorlar ama aslında bizim asla görmediğimiz o kısım karanlık değil. Yani düzenli olarak güneşten ışık alıyor. O nedenle ayın öteki yüzü demek daha doğru olur. Doğru bir robot gibi dümdüz ilerledi. Neden sürekli aynı yüzünü görüyoruz? Alışık olduğu bu sorgulamaya gülümseyerek ayağa kalktı Bilge. Ali, en iyisi ben bilgisayar getireyim deyip yerinden fırladı. Ali merdivenlerden inerken ayın dünya ile senkronize olan rotasyonunu kelimelerle açıklamak isteyen Bilge'ye baktı. Ve geri dönmek için hissettiği aceleyi bastırmadan koşup bilgisayarını aldı. Yukarı çıktığında Bilge ayakta eliyle ayın hareketlerini taklit edercesine ayın kendi çevresinde dönüşünün yavaşlığını dünyanın çevresindeki dönüşünün hızıyla eşdeğer olmasını anlatmaya çalışıyordu. Neyse ki Ali'nin bulduğu 2 dakikalık bir video bu açıklamayı doğrunun algılamasına yardımcı oldu. İşin ilginç yanı Onur'un da videoyu seyretmek için sayı saymaya ara vermesiydi. Video boyunca Ali, daha önce hissetmediği bir hafiflikte, var olduğunu bile tahmin edemeyeceği bir huzurda dikkatle baktı hemen yanında duran Bilge'ye. Ne kadar güzeldi. Tokası gevşemiş, gür saçların telleri yanaklarına dokunurcasından salınmıştı. Gözlüklerini çıkarmıştı. Üstündeki bluzun eski dokusu ve kendisine salmış yakısı içindeki atletin askısını görebiliyordu. O askın asıldığı köprücük kemiği ne kadar da belirgin, ne kadar da sadeydi. Bir kadının kemiklerinden daha göz alıcı bir mücevher yoktu diye düşündü Ali. Bilge'nin azıcık kendini gösterecek köprücük kemiğine bakarken gözleri kontrolsüzce kaydı. Hafifçe öne eğilmiş Bilge'nin azıcık da olsa kendini gösteren dekoltesine. Bluzun iddiasız yakasından zarifçe gözüken dekoltesinin kıvrımına. Bilge aniden dönmese bile aklında hiç gitmemesi gereken yerlerde bulacaktı Ali kendini ama Bilge bir hamlede Ali'ye dönmüştü. Suratındaki kocaman gülümsemeyle Doğru'nun iştahlı merakının kendi üzerinde yarattığı mutluluğu paylaşmıştı onunla. Normallik, ne büyük bir özlemdi. Deneyimleri anormal olan biri için. Ali'nin evinin çatısında Zeki ve Leyla'nın seyrettikleri dizinin bahçede yankılanarak kendine ulaşan hafif gürültüsü eşliğinde evreni anlamaya çalışmak. Dünyayla yeni yeni iletişim kuran Onur'un merakının filizlendiğini görmek. Doğru'nun sorularına cevap verebilmek. Normalmiş gibi hayatı yaşayabilmek. Derin bir nefes aldı Bilge yerine çökerken. Ali'nin kendisine odaklanmış bakışını daha ilk andan beri farkındaydı. Başkası olsa diye düşündü. Ne kadar rahatsız olabilirdi. Karşısında uyandırdığı ilginin hangi eksikliğinden odaklanmış bir merak olduğunu düşünür, hissettiği kompleksle kendini nasıl da değersiz hissederdi. Ama başkası değildi Ali. Onun yanında eksik hissedilemezdi. Tamamlanmışlık duygusunun kaynağıydı o. Sorgulamadı. Ali'nin kendisinden bir an ayrılmayan gözleri sanki hayatta ilk defa her şey nihayet olması gerektiği gibiydi. Hatta bakılmak, böylesine ilgi uyandırmak keyifliydi. Ali, burada kalmalısınız diyene kadar Bilge'nin suratındaki gülümseme belirgindi. Ama bir anda gelen teklifin şaşkınlığı ele geçirdi Bilge'nin gülümsemesini ve daha da karıştırdı karmakarışık ifadesini. Ne diyeceğini bilemeden Ali'ye Ama Ali beklemedi. Bu gece içinden geleni söyleyecekti. En doğalı bu olur. Burada kalmamız. Ayrım sonu.